Ayrım 17.
Sayfa 190. İşte bu nedenle bilgece düşündüğüm için ben var değilim, sizler varsınız. Sizler benim zihnimdeki düşüncelerden ibaretsiniz diyerek ikide bir kafa bulandırıyordu. Meyhanedekiler adamın anlattıklarına o kadar güldüler, o kadar güldüler ki yoldan geçip de kahkahaları işitenler acaba içeride meddah mı var diye kapıyı aralayıp demkeşleri bu yüzden şöyle bir süzdüler. Gözleri yuvalarında sansar yavruları gibi oynayan bir adam bu kişilerin kollarına yapışıp olup biteni kaşla göz arasında sır veriyormuşçasına anlatır anlatmaz yeni gelenler oturacak yer aradılar. Böylece meyhanenin neşesi zirveye çıktı. Demkeşler, vay vay vay, demek biz Uzun İhsan Efendi'nin zihninde birer düşünceden ibaretmişiz. Demek başımıza gelen her belanın sorumlusu bu adammış. Çünkü sadece zihin gücüyle bütün olaylara o yön veriyormuş deyip deyip kahkahalarını koyverirken, kör ve sağır adam inatla susuyordu. Neşesinden aklını yitirecek gibi olan biri, gülmekten gözlerinden yaşlar aktığı halde, omuzunu duvara dayayarak uyuklayan şişman bir yeniçerinin yanına gidip, adamın kalın ensesine okkalı bir şaplak indirdi. Yeniçeri uyanıp öfkeyle hançerine davranınca da ona, ''Kızma bana beşe, sana tokatı atan ben değilim. Ben Uzun İhsan Efendi'nin zihninde sadece bir düşünceyim. Aynı şekilde sen de öyle.'' Olan biten ne varsa hepsine bu adam yön veriyor. O yüzden tokadı sana o atmış sayılır. Hadi bana eyvallah deyiverince bir kahkaha tufanı koptu. Gel gelelim meyhanedeki en ihtiyar, içkiye en dayanıklı, bu yüzden de en bilge demkeş, tam da konuya uygun bir hikaye anlatmaya başlayınca herkes sustu. Bu mutsuz çocuk hikayesiydi. Bilge Demkeş'in anlattığına göre fi tarihinde çok uzak bir ülkenin padişahına gelen kâhinler ona ülkesinin büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu söylemişlerdi. Söz konusu tehlike ise bir yıl sonra doğacak olan ve kurduğu düşlerin hepsi bir anda gerçeğe dönüşü verecek bir çocuktan ibaretti. Öyle ki çocuk eğer başkentteki bütün evlerin altın olduğunu düşünürse evler gerçekten o anda altın oluverecekti. Bununla birlikte eğer padişahın fakir olduğunu düşünecek olursa, sarayları, köşkleri, atlasları ve altınları, o anda hiçliğe karışacak olan padişah parasız pulsuz biri olacaktı. Çocuğu doğar doğmaz öldürmek de olmazdı, çünkü kader artık bir kez bağlanmıştı. O hiçbir şey düşünmeyecek olursa, düşünülmedikleri için artık ne dünya ne de kendileri var olabilirlerdi. Bunları işitir işitmez dehşet içinde kalan padişahın emriyle söz konusu çocuk aranıp bulunmuş ve 41 ilmin üstadı olan 99 alim gerçek olan ne varsa ona öğretmeye başlamıştı. Öyle ki çocuk bu sayede sadece gerçek olanları düşünecek ve böylece alemin nizamı aksamayacaktı. Fakat düş kurması yasaklandığı için sonunda bu çocuk mutsuz olmuştu. Onunla birlikte ülkenin de mutsuz olduğunu gören en yaşlı bilgin, günlerce düşündükten sonra nihayet bir çözüme ulaşmış ve çocuğa düş kurmasının yasak olduğunu ama insanların düş kurduğunu düşlemesinde herhangi bir sakınca olmayacağını söyleyerek ona izin vermişti. İhtiyar Demkeş, Ademoğlunun gördüğü her rüyanın, kurduğu her düşün, işte bu mutsuz çocuğun bir eseri olduğunu söyleyip hikayesini bitirdikten sonra, oradakiler Uzun İhsan Efendi'nin az önce oturduğu yere ister istemez baktılar. Adam meyhaneden çıkıp gitmişti. Peşinden koşup alay etmek için bütün gece onu aradılar ama bulamadılar. Çünkü tersane yakınlarındaki gemi enkazına bakmak akıllarına gelmedi. Uzun İhsan Efendi enkazın içinde dolaşıp burayı haftalar önce terk eden çocuk çetesinin Efrasiyap'la yiğitlerinin geride bıraktığı hazineleri inceliyordu. Bu enkazı gece yarısı ansızın basan ases başı ve adamlarıyla yapılan çatışmanın izleri hala silinmemişti. Toprak misketler ezilmiş, hacı yatmazlar patlatılmış, kaynana zırıltıları kırılmıştı. Çürümüş tahta zeminde birkaç kan lekesi hala seçilebiliyordu. Çocukların kentte aylardır sürdürdükleri talancılık ve kapkaççılığın kaçınılmaz bir sonucu olan sahici silahların bütün eserlerini burada görmek mümkündü. bit pazarından alınan eskimiş pistollerin itinayla tamir edilip ateşlenmesi, sarhoş yeniçerilerden çarpılan yatağanların ilk fırsatta kınlarından çekilmesi nedeniyle sayıları azala azala Alibaz dahil 12'ye inen çocukların bir zamanlar türkülerle çınlattıkları bu mekan artık bomboş kalmıştı. Uzun İhsan Efendi bu hercümert arasında tanıdık bir izi seçti. Alibaz'ın kırmızı el izleri tahta zemin boyunca bir pencereye doğru ilerliyordu. Ases başının yaptığı baskında yaralandığı anlaşılan çocuk, herhalde elinden kanlar aka aka yerde emekleyerek pencereye erişmiş, buradan denize atlayarak kaçıp gitmişti. Çünkü Efrasiyap'tı o ve sabah ezanlarının okunmaya başladığı şu anda muhakkak ki oraya varmak üzereydi. 2. Evet, Efrasiyap'tı o. Aylar önce ant içerek kırmızı mürekkepli elini bastığı sancak hala cepkeninin içindeydi. Yaklaşık 6 haftadır Ordu-yu Humayun'un peşinde, şeytanın mekanı olan kuzeye ilerlemiş, pistolü fazla ağır geldiği için köyün birinde bu silahı ağlıya sızlıya fırlatıp atmıştı. Arap İhsan'dan yadigar kalan ayet-i kerimeli yatağansa hala belindeydi. Daha bir hafta önce kentler fethedilip zenginlikler yağmalanmadan Ordu-yu Humayun'a yetişmiş ama beklediği hüsnü kabulü görememişti. Ayak altında dolaşmaması için suratına atılan tokadın izi kaybolmadan orducunun birine teslim edilmesine rağmen kaçmayı başarmış ve askerleri yarım gün geriden takip etmeyi akletmişti. Nihayet günün birinde Ordu-yu Humayun, kuzey burçlarında kara bayrakların dalgalandığı ve yıldız biçimiyle fethedilmesi bir hayli güç görünen bir kalenin önüne erişmişti. Aynı gün hava kararmadan kuşatma harekatı tamamlanırken, talan edecekleri ganimetin hesabını yapan yeniçeriler, martalozlar, deliler, serden geçtiler, sipahiler, çorbacılar, oda başları, vekil harçlar, bayraktarlar, baş eskiler ve karakullukçular sağda solda koşturuyor, zağırcı başı, saksoncu başı, tüfekçi ve zemberekçi başlarıyla daha bir nice zabit emir üstüne emir yağdırıyordu. Lağımlar kazılıp topraklar küfelerle taşınarak 10-20-30 kulaçlık tepeler meydana getiriliyor, ellerde bezler ve güderilerle ejderha başlı kolomborneler hohlanıp ayna gibi parlatılıyordu. Hava karardığında kuşatma hazırlıkları bitmek üzereydi. Sadece kılıçların bileylenmesi işi kalmıştı. Gece yarısı olduğunda kaleden Ordu-yu Humayun karargahına bakanlar bir an için yeryüzünde sayısız yıldız gördüklerini sandılar. Çünkü o kapkaranlık gecedeki yegane ışıklar pedalla döndürülen bileği taşlarından sıçrayan kıvılcımlardı. Bunu gören kafirler kendi şahi, darbezen, kolomborne ve bal yemezlerine gülle yerine zincir, saçma, çivi ve cam parçaları doldurup ard arda ateşleyerek altta kalmak istemediler. 20 kantar barutlarını bu beyhude gösteri için bitirdiklerinde gün doğdu ve bu kez Ordu-yu Humayun metrislerinden bir sahi darbezen 14 okkalık gülleyi büyük bir gürültüyle surlara fırlattı. Kaleye ilk gireceklerden olmak isteyen Alibaz, güllenin çarptığı duvarda büyük bir oyuğun açıldığını görünce titremeye başlamıştı. Bir darbezenin o güne dek tanık olmadığı şeytani gücü, onu adamakıllı etkilemiş ve korkudan dişlerinin birbirine vurmasına neden olmuştu. Birdenbire artık Efrasiyap değil, şu uyku tutmayan çocuk Alibaz olduğunu hatırladı. Hele hele bayram yerlerindeki çatapatlardan kat be kat daha gürültülü metris tüfenklerinin ard arda ateşlenip kurşunların havada vızıldamasıyla ağlamaya ve yardım istemeye başladı. Kaleden atılan bir humbara yanı başında patlar patlamaz aklını kaybedecek gibi oldu ve ağlıya sızlıya nereye gittiğini bilmeksizin sıçan yollarının üzerinden atlayıp koşmaya başladı. Gözlerinden yaşlar akıta akıta oraya doğru koştu. Kendini kale duvarının dibinde bulmuştu. Surun dibine çöküp oracıkta bir süre ağladı. Fakat ordu-i Humayun metrislerinden çakar almazlar, misketler, arkebüzler ve karabinalardan atılan bir nice kurşun, havada ıslıklar çalarak bulunduğu yerin duvarlarına çarpar çarpmaz oradan kaçması gerektiğini anladı. Şahidar Beze'nin 14 okkalık gülleyle açtığı gedik tam tepesindeydi. Tırmanıp gedikten girer girmez toprak dolu çuvallarla burayı tıkamaya çalışan insanlarla yüz yüze geldi. Fakat bu insanların çoğu metrislerden açılan bir arkebüz yaylımıyla oracıkta yığılıverdiler. Alibaz gedikten kalenin içine fırladı. Burası ilk bakışta daha emniyetli gibi görünüyordu. Nereye gittiğini bilmeden koşmaya başladı. Fakat Alibaz elbette ki oraya gidiyordu. Kaleye girmeyi başarabilecek düşman süvarilerini engellemek için köşe başlarına gerilmiş zincirlerin üzerinden atlıya sıçraya geçip kuzeye ilerledi. Başını kaldırdığında kara bayrakları gördü. Kale içinde oraya buraya koşuşturan insanların kendisini fark etmesine imkan yoktu. Ama o şimdiye kadar görmediği bu garip kılıklı insanlardan korktu ve oraya girdi. İçerisi dışarıdan farklı olarak fazlasıyla sessizdi. Tapınaklar gibi yüksek tavanlı olan bu binanın duvarlarında belli belirsiz bir ilahi yankılanıyordu. Alibaz sesin geldiği yere yöneldi ve karalar giymiş sayısız adamın kasvetli bir şarkıyı terennüm ettiğini gördü. Elleri zincirli çıplak birini yerde devrilmiş duran birer kulaç çapında iki bronz yarım küreye doğru itiyorlardı. Kara giysililerden bazıları iki bronz yarım küreyi güç bela kaldırıp birleştirdiler ve ortaya bir küre çıktı. Bu devasa kürenin ortasında bir musluk, sağında ve solunda ise iki supap vardı. Adamlardan bazıları küre ikiye ayrılmasın diye elleriyle destek olurlarken, diğer birkaçı bu supaplara birer tulumba bağlayıp küredeki havayı boşaltmaya koyuldular. Bu iş bir hayli zaman aldı. Sonunda içindeki boşluk nedeniyle iki yarım küre birbirine yapışmıştı. Bütün bunlardan sonra çıplak adamın kara giysililer tarafından kürenin ortasındaki musluğa sırımlarla bağlandığını gören Alibaz, korku yerine bu kez merakla olacakları izlemeye başladı. Adamın çıplak karnı yağlanmış ve bir mengene yardımıyla kürenin musluğuna sıkıca yapıştırılmıştı. Ayakları ve bilekleri de sırımlarla sıkıca bağlandıktan sonra kara giysililer o kasvetli ilahilerini daha bir pes perdeden terennüm etmeye başladılar. Sonunda içlerinden elebaşları olduğu anlaşılan biri musluğu çevirir çevirmez çıplak adam acıyla bağırdı ve yarım küreler birbirlerinden ayrılarak soğuk taş zemine gürültüyle yuvarlandılar. Kara giysililer "Virtus vacui" diye bağırmaya başladılar. Yarım kürelerden her birinin içi kan ve et parçalarıyla doluydu. Çünkü küredeki boşluk adamın karnına bağlı olan musluktan onun kanını, bağırsaklarını ve iç organlarını adeta emmişti. Alibaz olanları görünce yeniden ağlamaya başladı. Kendisini her bakımdan kıstırılmış hissediyordu. Gözlerinden yaşlar akıp çenesi korkudan titrerken sırtına bir el dokunduğunda kalbi duracak gibi oldu. Kalkıp kaçmak istedi ama dizlerinde hiç kuvvet kalmamıştı. Sırtına dokunan el bu kez kolunu kavrayıp onu yerden kaldırdı. Alibaz başını kaldırmaya cesaret ettiğinde o kara giysili adamlardan birini gördü. Gülümsemesine rağmen adamın mavi gözlerinde şeytani parıltılar seçiliyordu. Adam çocuğu diğer kara giysililerin yanına götürdü. Hiç kimse duruma şaşırmış görünmüyordu. Az önceki velvelenin aksine bu kez fısıltıyla konuşan adamlar, Alibaz'ı daracık, insanın içini karartan bir odaya götürdüler. Odada yığınla ecza kavanozu vardı. Biri kapkara bir tozla dolu kavanozu alıp içindekinden bir bardak suya 2-3 kaşık attı. Aslında daha az da atabilirdi. Çünkü bu tozun bir kaşığı koskoca bir öküzü öldürebildiğine göre alt tarafı bir çocuk için onun beşte biri de yeterliydi. Güler yüzlü adam zehir dolu bardağı Alibaz'a uzattığında zaten çok susamış olan çocuk bu dostluk gösterisini bozmak istemedi ve bardaktaki sıvıyı sonuna kadar içip bitirdi. Bu ürpertici mekandan dışarı salıverilmesini de dostluk gösterisinin bir devamı olarak yorumlamıştı. Gel gelelim, hayatı boyunca bir dakika olsun asla uyumamış olan bu çocuk, o güne dek hissetmediği bazı şeylerin farkına varmaya başlamıştı. Kalenin içindeki dar sokaklarda top tüfek sesleri ve naralarla feryatlar arasında, o hercümercün göbeğinde yürürken gözleri kapanacak gibi oluyor, ikide bir esniyordu. Yıllardır beklediği uyku sonunda bastırmıştı. Göz kapakları ağırlaşıp sonunda düşmeye başlar başlamaz rahatça kıvrılıp uyuyabileceği bir yer aramaya başladı ve sonunda bir ağacın tepesini gözüne kestirdi. Esniye esniye üst dallara doğru tırmandı. Tam tepeye eriştiğinde gözleri ha kapandı ha kapanacaktı. Neyse ki burada bir leylek yuvası vardı. Anne leylek bir serseri kurşunla daha o sabah ölmüştü. Alibaz yuvanın tam ortasına, yumurtaların üzerine kıvrılıp yattı ve derin bir uykuya daldı. Aradan günler geçtikten sonra onun sıcaklığının etkisiyle yumurtalar çatladı ve yavrular, uyuyan çocuğun cebindeki peksimet kırıntıları, bademler, şekerler ve kişniş taneleriyle beslenip büyüdüler. Uçmayı öğrenip güneye göç ettiler. Bahar gelip doğdukları yuvaya tekrar geldiklerinde orada uyuyan çocuğu yine gördüler. Onun bitimsiz düşlerini kesmeden yavruladılar ve sonraki nesle gürültü edip bu çocuğu derin uykusundan uyandırmamalarını sıkı sıkıya tembihlediler. 3. Teşkilatta o yılın 7. Dolunayında kente girecek olan büyük kurtarıcının Mehdi'nin tarif üzerine çizilen resimleri elden ele dolaşırken Bünyamin sadece Aglaya'yı düşünüyordu. Onu bir daha asla göremeyeceğine inandığı için Aglaya'nın anısını zihninden türlü yollarla atmaya çalışıyor, fakat başvurduğu bu yollar onu farklı yerlere götürüyordu. Esir kızı unutabilmek için kendini teşkilattaki tuhaf aletleri incelemeye verdiğinde kafası iyice karışmıştı. Önce zehirli küçük oklar atan tütün çubuklarını, taşınabilir işkence aletlerini ve altı namlulu pistolleri merakla inceledi. Bütün bunları hiçbir engelle karşılaşmadan yapabiliyor, teşkilatta istediği yere rahatça girip çıkabiliyordu. Çünkü burada adeta bir hapis hayatı yaşıyordu ve dışarı çıkması kesinlikle yasak olduğundan teşkilatın sırlarını açığa vurması gibi bir tehlike söz konusu değildi. Haberleşme aletleri onu fazlasıyla şaşırtmıştı. Renkleri değiştirilebilen küçük uçurtmalar, yakıldıklarında renk renk duman çıkarabilen çeşit çeşit tabletler, yalnızca kafes içinde muhafaza edilen yarasaların tepki verdiği ve insan kulağının işitemediği sesler çıkaran düdükler, teşkilatın muhabere için kullandığı başlıca araçlardı. Bu araç ve gereçler içinde Bünyamin'in ilgisini en çok çeken şey, duvarları dinlemeye mahsus bir aletti. Basit olarak hayvan bağırsağından yapılan Y biçiminde esnek bir boruydu bu. Bir ucu duvara dayanıp diğer iki ucu bir yay sistemiyle kulaklara rapt ediliyor ve duvarın arkasındaki konuşmalar rahatça dinlenebiliyordu. Bünyamin kendisini kimselerin gözetlemediğinden emin olduktan sonra bu dinleme aletini gömleğinin içine soktu. Amacı Ebrehe hakkında bilgi toplamaktı. Fakat Aglaya kafasından çıkacak gibi değildi. Delikanlı bu yüzden kendini şiir yazmaya verdi. Aruz vezniyle aşkını dile getiren tam 7 şiir yazdı ve kalan günlerinde bu şiirleri sevgi hariç her şeyden arıtıp yeniden ve yeniden kaleme aldı. Fakat ne yapıp etse bir heceyi uzatamıyor, feilundan failuna geçemediği için vezni tutturamıyordu. Yılın 7. dolunayından 3 gün önce bu meseleyi halletmek için şiirinin bulunduğu torbayı açtığında kağıtların karıştırılmış olduğunu fark etti. Üstelik şiiri düzeltilmiş, mısraya bir elifin eklenmesiyle failun tutturulmuştu. Bünyamin bunu yapanın Ebrehe olduğunu hemen anladı. Ama şiirin üzerinde çoktan kuruyan kıskançlık gözyaşlarını göremedi. Mahremiyetinin böylesi bir yolla ihlal edilmesi onu adamakıllı öfkelendirmiş, kendine olan güvenini kırmıştı. Artık her davranışının önceden tahmin edildiğini, karşılaştığı her olayın tasarlanmış olduğunu, Gizlice yaptığı her şeyin aslında bilindiğini düşünüyordu. Belli konularda merakının kabartılmasının ardından gerekli koşullar hazırlanıp kendisine yanlış bilgi verildiğinden emindi. Ona öğretmek istediklerini, onun bizzat kendisinin bulmasını sağlayıp korkunç bir inandırıcılıkla akıllara sığmaz bir oyunu sürdürdüklerine inanıyordu. Dinleme aletini çaldığını da büyük ihtimalle biliyorlardı. Odasının yanında Ebrehe'nin kaldığı yerden her akşam duyulan mırıltılar %100 hesaplanmıştı. Günlerdir inatla dinleme aletini duvara dayayıp bu mırıltıların esrarını çözmeye yanaşmıyordu. Fakat yılın 7. dolunayından bir gece önce merakını yenemedi. Aleti kulaklarına takıp ucunu duvara dayadı. Ebrehe'nin sesini hemen tanımıştı. Büyük efendi sanki bir masal okuyordu. Bünyamin uykusunu getireceğini bile bile bu tuhaf masalı dinlemeye başladı. Vaktiyle köyün birinde cahilliği dillere destan bir adam yaşıyordu. Günlerden bir gün bu adamın kafasına bir soru takıldı ve yemeden içmeden kesildi. Çünkü gözlerini açtığında dünyayı, kapadığında ise karanlığı görüyor ve bu durumda kafasını adam akıllı karıştırıyordu. Günler geceler boyu cahil kafasıyla düşündü taşındı ve sonunda karanlığın da görülebilen bir şey olduğuna karar verdi. Hele hele ölülerin karanlık, sessizlik ve hiçliği algıladıklarını söyleyen kadim bir bilgenin kitabına rastlayınca fikrinin doğruluğuna artık kesinlikle kanaat getirdi. Buna göre ölüler nasıl ki ışığı göremezlerse yaşayanlar da karanlığı ölüler kadar iyi göremezlerdi. Ne var ki uyku ölümün kardeşi olduğu için uyuyan birisi karanlığı, söz gelimi gözlerini kapatmakla yetinen birinden belki daha mükemmel görebilirdi. Cahil adam da böylece dünyayı görmediği zaman görmekte olduğu şeyi araştırdı ve gözlerini yumduğu zaman gördüğü karanlığın içinde sayısız düş olduğunu bu sayede buldu. Ancak elde ettikleriyle yetinen biri olmadığından daha fazlasını istedi ve toprağa kazarak oraya vaktiyle gömdüğü bir küp dolusu bakır parayı çıkardı. Bu değerli yük koltuğunun altında olduğu halde kara ilimlerle uğraşan bir bilgenin kapısını çaldı ve ona gözlerini kapattığında gördüğü karanlığın ne olduğunu sordu. Doğru ya da yanlış, bilge ona şunları söyledi. Cahilliği dillere destan olan senin gibi bir adamdan beklenmeyecek kadar akıllıca bir soru bu. O yüzden seni ödüllendirmek için sorunu cevapsız bırakmayacağım. Şimdi beni iyi dinle. Üzerindeki cübbe nasıl ki yünden meydana geliyorsa, müzik de aynı şekilde sessizlikten meydana gelir. İşte içinde yaşadığın dünya da bu şekilde hiçlikten yaratıldı. Ama hiçliğin öteki adı olan boşluğun bir parçası artmıştı. Bu parça ikiye bölündü ve birisi boş bir levha olarak sana verildi. Senin gördüğün karanlık işte bu levhadır. Boş olduğu için onda elbette ki ışık yok. Böylece sen levhada karanlığı görüyorsun. Ama dünyanın yaratıldığı boşluğun bir parçası olan bu karanlıktan sen düşler yaratıyorsun. Kara ilimlerle uğraşan alimin sözlerini can kulağıyla dinleyen cahil adamın kafası bir noktaya takılmıştı. Bu yüzden şunu sordu.